Ayrım 2.
Balyoz Hakkı çok kızmış. Yakalarsa bakalım paşaya ne yapacak diye merakla seyrediyorlarmış. Düğmeleri söktüğüm halde neden hala ceketi çıkaramadığımı anlayamıyor, daha başka ceket düğmeleri arayıp duruyordum. Oysa şaşkınlıktan manevra kemerini çözüp atmadığımdan elbet ceketi de çıkaramıyormuşum. Manevra kemerini de söküp fırlattım, ceketi de üstümden sıyırıp attım. Balyoz Hakkı yetişip beni yakalayacak ama benim yere attıklarımı toplamaktan bana yetişemiyor. Şapkayı, kemeri, bastonu, ceketi yerden alması olmaz, saygısızlık olacak. Koridorlarda dönüp duruyoruz. Korkudan artık ne denli telaşa kapılmışım ki ayakkabıları çıkarmadan pantolonu çıkaramayacağımı bile düşünememişim. Yan çizgileri kırmızı zırhlı paşa pantolonunun düğmelerini çözünce pantolon sıyrılıp ayaklarıma düştü ama ayaklarımda kocaman kendi postallarım olduğundan bir türlü pantolonu çıkarıp atamıyorum. Pantolonu çıkarayım derken paçaları bacaklarıma dolandı. Ayaklarım birbirine takıldı, yere kapaklandım. Ben yere kapaklanınca hemen arkamdaki Balyoz Hakkı da hızını tutamayıp benim önüme geçti. Yerden fırlamamla ters dönüp kaçmam bir oldu. Biraz zaman kazanmıştım. Hemen pantolonu ayaklarımdan sıyırıp attım. Koridorlarda o gece kaç tur attığımızı bilemiyorum. Atlet panilası, don ve postallarla da bir yarım tur attıktan sonra bizim koğuşa daldım. Yatağıma girdim, üstüme battaniyeyi çektim. Göğsüm körük gibi inip çıkıyor. Battaniyenin altından koğuşun kapısını gözlüyordum. Biraz sonra Balyoz Hakkı soluyarak koğuşa girdi. Elleri kolları paşanın elbisesiyle bastonu şapkasıyla doluydu. Kimdi o diye bağırdı. Kimseden ses yok. Sanki hiçbir şey olmamış da koğuştaki bütün çocuklar mışıl mışıl uyuyorlar. Nasıl olsa arkadaşlarımdan hiçbirinin beni ele vermeyeceğini biliyordum. O Balyoz Hakkı ki ondan ödümüz patlardı. Böyleyken bütün koğuştakileri sıra dayağından geçirse yine de hiçbir arkadaş beni ihbar etmezdi. Böyle bir muhbir çıkmazdı ya, çıkacak olsa buna en çok yine Balyoz Hakkı kızardı. Evet, böyle bir yiğit yüzbaşıydı. Biz ki silah arkadaşlarıydık, gerektiğinde birlikte ölüme gidecektik, nasıl birbirimizi ihbar ederdik? Böylesi davranışlara kancıklık denirdi. Balyoz Hakkı da kancıklığı hiç affetmezdi. Şimdi sırası geldi işte. Kandil Recep'in sınıf geçirsin diye Balyoz Hakkı'dan dayak yemek için o kadar uğraştığı halde Balyoz Hakkı ona dayak atmadı da sonradan neden sınıf geçmesine yardım etti biliyor musunuz? Size onu anlatayım. O zaman hafta tatili pazar değil cuma günleriydi. Perşembe öğleden sonra evci dediğimiz İstanbul'da evi olan öğrenciler izinli çıkar, cuma akşamı okula dönerlerdi. İstanbul'da evleri olmadığı için bekar denilen bizler cuma günü de okulda kalırdık. Bir cuma günü Balyoz Hakkı nöbetçi. Kimse olmaz diye üç arkadaş koğuşa gitmiş, orada barbut atıp kumar oynuyorlarmış. Kandil Recep de yatağına oturmuş ceketinin kopuk düğmelerini dikiyormuş. Balyoz Hakkı'nın çizme gıcırtılarını duymalarıyla barbut atanlar kaçmışlar. Ama Balyoz Hakkı kaçanların kumar oynadıklarından kuşkulanmış. Koğuşa girip de düğme diken Kandil Recep'i görünce ona... O kumar oynayanlar kimlerdi diye sormuş Recep. Kumar oynamıyorlardı demiş. Balyoz Hakkı, ya ne yapıyorlardı, esrar mı içiyorlardı yoksa diye bağırmış. Hayır efendim, esrar da içmiyorlardı. Koğuşun penceresinden gördüm, paraları yerden toplayıp kaçtılar. Kimdi onlar diye bir daha sormuş. Recep, kumar oynamıyorlardı demiş. Balyoz Hakkı, ya ne yapıyorlardı, esrar mı içiyorlardı yoksa diye bağırmış. Hayır efendim, esrar da içmiyorlardı. Koğuşun penceresinden gördüm, paraları yerden toplayıp kaçtılar. Kimdi onlar diye bir daha sormuş. Kandil Recep, tanımıyorum demiş. Ulan it, koğuş arkadaşlarını nasıl tanımazsın, hem de burada barbut oynarlarken. Tanımıyorum efendim. Balyoz Hakkı, gel buraya deyip Kandil Recep'i odasına götürmüş. Onların kim olduklarını söyle yoksa seni bitiririm demiş. Recep'te ses yok. Söyle oğlum, tanımıyorum efendim. Kimdi onlar? Görmedim efendim. Senin yanındaydılar, nasıl görmezsin? Bu Kandil Recep'i o gün öyle dövüyor ki dövmekten yorulup karşısına geçip koltukta cigarayla kahvesini içerek dinleniyor. Dinlene dinlene üç posta dövüyor. Kandil Recep o kadar dayağı yiyor da yine de o kaçanlar şunlardı. Evet, zar atıp barbut oynuyorlardı demiyor. Bunun üzerine Balyoz Hakkı, oğlum diyor, bak bu yıl sınıfta kalırsan alaya çıkacaksın. O barbut oynayanların kimler olduklarını söyle, seni alaya çıkmaktan kurtarayım. O yaşta alaya çıkmak bizim için nasıl korkunç bir şey bilir misiniz? Ölümden bin beter. Alaya çıkıyorum diye intihar edenler bile olurdu. Balyoz Hakkı böyle söyleyince dayaktan ağzı burnu kan içinde ama gözlerinde bir damla yaş olmayan Kandil Recep öyle bir bakıyor ki yüzbaşıya, ondan sonra Balyoz Hakkı. Peki ulan adlarını söyleme ama biliyorsun kim olduklarını değil mi? Bildiğini söyle yeter diyor. Kandil Recep. Biliyorum ama söylemem diyor. Alaya çıkarın. Balyoz Hakkı. Aferin ulan diyor. Arkadaşların adlarını vereceksin diye ödüm kopmuştu. Aferin. Balyoz Hakkı hem Kandil Recep'i döver hem de ya arkadaşlarını ele verirse diye üzülürmüş. İşte bu olaydan sonra Balyoz Hakkı Kandil Recep'in sınıf geçmesi için elinden geleni yapmıştı. Balyoz Hakkı koğuşun ortasında kimdi o diye bir daha sordu. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Hem böyle sorar hem de kimsenin söylemesini istemez. Onun istediği kimdi o diye sorunca suçlunun kendiliğinden ayağa kalkıp benim efendim demesi. Birkaç kez davrandım. Battaniyenin altından ortaya çıkmayı istedim ama yapamadım. Çünkü suçumun ağırlığını bir türlü ölçemiyorum ki ortaya çıkıp benim yüzbaşım diyebileyim. Koca paşanın elbisesini giyip gece koğuşlarda gezmek ne demek? Battaniyenin altına iyice sindim. Yaklaşan çizme gıcırtılarından bana doğru geldiğini sezinleyince tir tir titredim. Yanımdaki yatan Basri'ye sen gördün mü dedi. Ona sorduğuna göre Basri'nin başı battaniyenin dışında olmalıydı. İçimizde en kıytırık olan Basri bile görmedim efendim deyince tehlikeyi savuşturduğuma inanır gibi olmuştum ki birisi ayağımın birini çekti. Postalları çıkarmaya vakit bulamadan yatağa dalmıştım. Postallı olduğundan ayaklarımın birinin battaniyenin dışında kaldığını hiç fark etmemişim. Postallı ayağımı çekiştiren Balyoz Hakkı'ydı. Kalk rezil kalk. Don gömlek ayağa kalktım. Giyin çabuk. Ne giyeyim? Elbisem paşanın odasında. Gözlerim yerde. Öylece dikiliyorum. Giyinsene. Elbisem yok diye mırıldandım. Nerede elbisen? Şeyde kaldı. Paşanın odasında. Gel arkamdan. Paşanın elbisesi, şapkası, bastonu ellerinde. Balyoz Hakkı dimdik gidiyor. Ben de arkasındayım. Gir içeri. Süklüm püklüm odasına girdim. Yalvarsam mı? Ama yalvarınca daha çok kızdığını biliyordum. 3-4 adım önümde durmuş, üzerime dikilmiş dimdik bakışlarının ağırlığı altında eziliyordum. O sırada kapısı vuruldu, başını çevirmeden. Gir dedi. Kayışla boynuna gece nöbeti saati asılı bir hademe içeri girdi. Paşa, paşa hazretleri, yüzbaşım, paşa hazretleri çok fena diyerek anlaşılmaz bir iki kelime kekeledi. Balyoz Hakkı dışarı fırladı. Çizme gıcırtıları merdivende uzaklaştı. Dışarıda hızlı hızlı gidiş gelişler oldu. Kapı açıldı. Deminki hademe elbisemi getirmişti. Hemen giyindim. Burada beklemeli miydim yoksa çıkmalı mıydım? Ne yapacağımı bilemiyordum. Kapıdan çıkarken hademeye. Ne olmuş diye sordum. Paşa hazretleri fenalaşmış. Doktorlar geldi dedi. Yavaşça odadan çıktım. Bir iki subay daha merdivenden çıkıyordu. Ben de üst kata çıktım. Paşanın olduğu salon kapısına sokuldum. İçerisi kalabalıktı. Paşa yer halısının üstüne boylu boyunca uzanmıştı. Doktor pijamasını sıyırmış paşaya iğne yapıyordu. Beni gören Balyoz Hakkı yanıma geldi. Daha duruyor, yıkıl, seninle sabahleyin konuşurum dedi. Paşanın fenalık geçirmesi yüzünden Balyoz Hakkı'nın dayağından hiç olmazsa sabaha kadar olsun kurtulmuştum. Ama o anda paşanın da benim yüzümden benim masanın üstüne bıraktığım bir karavana dolusu şan babasını yediği için fenalık geçirdiğini daha bilmiyordum. Koğuşa geldim ki çocukların hepsi ayakta, kimisi gülüyor, kimisi merakla soruyor. Ne oldu, ne oldu? Hani şan babalar nerede? Çocuklar dedim, paşa fenalık geçirdi de ben de sabaha kadar dayak yemekten kurtuldum. İçimizde Balyoz Hakkı'nın dayağını en çok yemiş olan Kandil Recep. Dövmeyecekti seni dedi, ben bilirim, döveceği zaman öyle olmaz. Ya ne yapacaktı? Balyoz Hakkı seni tecrite atmaya götürüyordu. Lisenin cezaevine tecrit deniliyordu, herhalde kelimenin ürkütücülüğü kalmasın diye. Boru Burhan, paşa neden fenalaşmış diye sordu, bilmem dedim. Çocuklara paşanın elbisesini nasıl giydiğimi, Balyoz Hakkı ile nasıl karşılaştığımızı, Balyoz Hakkı arkamda koridorlarda nasıl dolaştığımızı o korkunç kovalamacayı ballandıra ballandıra anlattım. Sabahleyin dün gece olup bitenlerin etkisinden kurtulmuştum. Müzakere saatinde arkadaşların çoğu derslikte dalga geçiyor, birbirlerine takılıyor, bir ikisi de ders çalışıyordu. Akşamki olayı onlar da unutmuş gibiydiler. Ben de babama mektup yazıyordum. Babam Kütahya Askerlik Şubesi'nde askeri katipti. Ceketindeki apolette iki beyaz yıldız vardı. Yaşlıydı. O yıl emekliye ayıracaklardı. Biz 7 kardeştik. En büyükleri bendim. Babam evimizi bin zorlukla geçindiriyordu. Ona da geçinmek denilebilirse. Zavallı babacığım, her mektubunda sana bu aybaşı postayla 2,5 lira göndereceğim oğlum diye yazar. Ama bu 2,5 lirayı yılda ancak ya bir ya iki kez gönderebilirdi. Anneciğim bütün hayatını çocuklarına adamış, onlara vermiş, hastalıklı, güçsüz bir kadındı. Babam emekli olunca aylığı daha da azalacak, emekli aylığıyla geçinmeleri büsbütün zorlaşacaktı. Bütün umutları bendeydi. Ben en büyük oğul olarak ailenin can kurtaranı olacaktım. Ben de bu sorunumu iyi biliyordum. O sabahki mektubumda babama 1,5 ay sonra harp okuluna geçeceğimi, derslerime çok çalıştığımı, 2 yıllık harp okulundan sonra subay olacağımı yazmıştım. Ben zarfın üstüne babamın adresini yazmıştım ki sınıf mümessili. Haydi mektup yazanlar versin diye bağırdı. Mektuplar toplanıyordu. Haftada 2 gün posta günüydü. O gün mektuplarımızı verirdik, okulda postaya verirdi. Babama o avutucu, umut verici mektubu yazınca içimde bir rahatlık duydum, neşelendim. Mektubu mümessile vermiştim ki ensemde bir şey patladı. Bunun kağıttan yapılmış sivri uçlu uçak olduğunu anladım. Başımı çevirmeme kalmadı, kafama başka bir şey daha attılar. O yana döndüm derken kafama sağdan soldan dersliğin dört bir yanından atılan kağıt topaklar, uçaklar yağmaya başladı. Uçak yapmaya vakit bulamayanlar kağıtları avuçlarında sıkıp sıkıp yaptıkları topağı kafama fırlatıyorlardı. Bu bir arkadaşımızı kızdırıp kaşolaştırmak, yani aptallaştırmak istediğimiz zamanki bir oyunumuzdu. O gün de arkadaşlar beni kaşalot etmek istiyorlardı. Kimi arkadaşlar alay edildikçe kızarlar. Kızdıkça da daha gülünç olurlardı. Ben bu durumlarda sözde kızıyormuş gibi yapar, alaya alayla karşılık verirdim. O günde kafama kağıt topakları indikçe sanki kızıyormuşum gibi yaparak bağırıp çağırmaya, ulu orta sövüp saymaya başladım. Bunun sonunda ille de bir arkadaşla kapışır, alt alta üst üste boğuşurduk. Baktım bütün bu gürültü içinde Zil Kemal ile Kandil Recep bir sırada yan yana oturmuşlar, kafa kafaya vermişler, çalışıyorlar. Ben çok kızmışım gibi yaparak kafasını kitaba eğmiş çalışan Recep'in üstüne yürüyüp ''Neden kağıt atıyorsun?'' diye bağırdım. Bağırmamla tepesine bindim. Böylece sınıfın alay hedefini başka yöne çevirmiş oluyordum. Neye uğradığını şaşıran Recep'le kapıştık. Devrile yuvarlana sıraların aralarından dersliğin kapısına kadar geldik. Arkadaşlar ''Vur, vur, vur!'' diye tempoyla bağırıyorlardı. Kandil Recep upuzun kollarını halat düğümü gibi geçirdiği boynumu sıkıştırınca ben de can acısıyla onu itip kapıya dayadım. İşte bu sırada dışarıdan birisi kapıyı açmak için itiyordu. Recep dayandığından kapı bir türlü açılmıyor, Kandil Recep'in dışarıdan kapının zorlandığından haberi bile yok. O kendini korumak için ha babam kapıya dayanıyor. Recep'in çelmesiyle yere düştüm. O da üstüme yuvarlanınca kapı açıldı. Bir de baktık balyoz hakkı içeri girdi. Derslikte ses kesildi. Ben ayağa kalkmak istiyorum ama arkası dönük olduğundan balyoz hakkıyı görmeyen Kandil Recep belime sarılmış bırakmıyor ki ayağa kalkayım. Balyoz hakkı çizmesinin burnuyla biri sıkı şut çekince Recep 3 adım öteye fırladı. İkimiz de toparlanmaya çalışıyorduk. Balyoz hakkı Kandil Recep'in kulağına yapıştı. Oysa onun bir suçu yoktu. Onu azdıran bendim. Hemen ileri atılıp Recep Efendi'nin suçu yok yüzbaşım. O çalışırken ben sataştım dedim. Balyoz hakkı gel arkamdan dedi. Odasına girdik. Artık dayağı iyice hak ettiğim için yiyeceğim dayağa dayanabilmek çabasıyla bekliyordum. Hakkı yüzbaşı 2 yumruğunu ve dişlerini sıkarak ''Neden yaptın oğlum, niçin yaptın çocuğum?'' diye titreyen yumuşak bir sesle sorunca şaşırdım. ''Affedersiniz'' dedim. ''Bir daha yapmam, söz veriyorum.'' ''Ne demek bir daha yapmam? Yok, bir kere daha mı yapacaktın?'' Arkamdan kağıt atmışlardı. Ben de Recep Efendi attı sanarak. Hakkı yüzbaşı ''Allah cezanı versin'' dedi. ''Ben sana onu mu soruyorum? Neden böyle yaptın ha? Neden?'' Ben yine tekrarladım. ''Bir daha yapmam efendim.'' Paşanın elbisesini bir daha mı giyecektin de bir daha yapmam diyorsun. Ben o olayı unutmuştum bile. Artık o suçumun hesabını vereceğimi sanmıyordum. Dün geceden beri sanki aylar geçmişti, o olay çok gerilerde kalmış gibiydi. Balyoz hakkı çok üzünçlü bir sesle bir daha. Ah çocuk, nasıl yaptın bunu, nasıl dedi. Başım önümde susuyordum. Haydi bir çocukluk yaptın, şeytana uydun, bir delilik yaptın. Her nedense paşanın elbisesini giydin. Peki o Şam Baba karavanasını niçin orada bıraktın? Olur mu hiç? Az kalsın paşa ölecekti. Adam ölümden zor kurtuldu. Kısa bir süre sustuktan sonra söze yavrum diye başladı. Onun ağzından yavrum sözünü ilk duyuyordum. Yavrum çok uğraştım ama olmadı. Ne yazık ki okuldan çıkarılıyorsun, alaya gönderileceksin. Gözlerim karardı, başım döndü. Tavan, döşeme, duvarlar birbirine karıştı. Karşımdaki balyoz hakkı onlarca çoğaldı. Fırfır dönmeye başladılar. O 10, 20, 30, 40 balyoz hakkı birden konuştu. Hepsinin dudakları birden kımıldadı. Otur şöyle oğlum. Balyoz Hakkı elimden tutup beni masanın yanındaki sandalyeye oturttu. Balyoz Hakkı'nın birdenbire verdiği haber karşısında kendimi tutamadım, ağlamaya başladım. Çok uğraştım senin için ama başaramadım. Çok severdim seni, bilemezsin. İyi bir subay olacaktın. Paşa şeker hastasıymış, onun için midesine düşkün. Gece uyanıp da bir karavana dolusu Şam babasını görünce kendisi için özel olarak getirildiğini sanmış. Dayanamamış yemiş yemiş. Sabaha kadar hiçbirimiz uyuyamadık. Paşa ancak sabahleyin kendisine geldi. Olup biteni sorup öğrenince senin işinle kendisi uğraştı. Kovulmanı istedi sonunda. Önleyemedim. Elimden bir şey gelmedi oğlum. Baktım gözleri buğulanmıştı. Oysa ben onun gözlerinin yalnız görmeye yaradığını, ağlamayı bilmediğini sanırdım. Balyoz Hakkı bize 3 yıl sınıf subaylığı etmişti. Ama o an karşımda hiç tanımadığım bambaşka bir Balyoz Hakkı vardı. Beni avutmaya çalıştı. Daha çocuk sayılacağımı, hayatta önüme daha pek çok büyük fırsatlar çıkacağını anlattı. Doğru, hayatta önüme gerçekten çok büyük fırsatlar çıktı ama her fırsat sandığım şey sonunda beni bir kez daha cezaevine attırdı. Beni tecrithane denilen yere, yani okulun cezaevi sayılan yerine kapadılar. Ceketimin apoletlerini sökmüşlerdi. O günden sonra arkadaşlarımın pek çoğunu bir daha hiç göremedim. Ertesi sabah tecrithanenin kapısı açıldı. Gelen yüzbaşı Güyüm Beşir'di. Senin yaşın küçükmüş dedi. Yaşın tutmadı. Onun için şimdilik evine gidecek, gelecek yıl alaya çıkacaksın. Yaşım sınıf arkadaşlarımdan büyüktü ama nüfus kağıdıma küçük yazdırılmış olduğumdan o yaşta çocukları alaya göndermiyorlardı. Bir yıl bekleyip büyüdükten sonra beni alaya gönderip çavuş yapacaklardı. Böylece askeri lisede bana yedirilen, içirilen, harcananların borcunu ödeyecektim. Babama 1,5 ay sonra harp okuluna geçiyorum diye mektup yazdığım gün okuldan kovulmuştum. Biz insanlar hiç akla gelmeyen rastlantıların elinde oyuncağız. Bir Şam baba tatlısı yüzünden hayatım kaydı, yönüm değişti. Peki ama paşanın o kadar çok Şam baba yemesi benim suçum muydu? Bilirsiniz, satrancı bulan adam bu bulgusunu ülkesinin başına götürüp sunmuş. O baş kişi de satrancı o kadar çok beğenmiş ki onu bulan adama dile benden ne dilersen demiş. Satrancın bulucusu çok bir şey istemem demiş. 2 buğday tanesinden başlayarak satrancın her karesine bir önce konulanın karesi kadar buğday koyup bana verin yeter. Ülkenin başı olur demiş. İlk kareye 2 buğday, ikinci kareye 4, üçüncü kareye 16, dördüncü kare 256 buğday koymuşlar. Böyle böyle. Ama bir de bakmışlar ki ülkedeki bütün buğday ambarlarını boşaltsalar yine satranç tahtasındaki karelere istenilen, söz verilen buğdayı yetiştiremeyecekler. İnsan hayatındaki kısa bir zaman süresinin içinde bulunan ihtimaller sayısı satranç karelerine bir öncekinin karesi kadar konulacak buğdaylardan daha çok tutar. Çünkü satranç tahtası 2 boyutludur ve ihtimaller bir öncekinin karesi kadar artarak çoğalır. Oysa insan hayatı 3 boyutlu olduğundan ihtimaller küp olarak artar. Hayatımızın 5 dakikası içine girebilecek ihtimalleri düşünelim. Ne korkunç, ne sonsuz sayılara yükselebilir. Ben bu yaşımda şimdi niçin cezaevindeyim? Niçin sabıkalı bir sahteciyim de neden arkadaşlarım gibi bir general, bir politikacı, bir tüccar ya da bir albay emeklisi değilim? Ben o uğursuz gün mutfak nöbetini bir arkadaşımdan satın almayabilirdim. O gün Şam Baba tatlısı verilmeyebilirdi. Nöbetçi subayı Güyüm Beşir'in bir işi çıkıp da nöbeti Balyoz Hakkı'ya devretmeyebilirdi. Hiç olmazsa o akşam Balyoz Hakkı gıcırdamayan bir ayakkabı giyebilirdi ve ben onun korkusundan paşanın yattığı daireye girmezdim. Şam Baba dolu karavanayla öğrencilerin geçmeleri yasak olan o merdivenden geçmeyebilirdim. Yani pek çok ihtimaller. Yok yok, iyice anlatamadım sanıyorum. Sakın sabıkalı sahteci paşazadenin kaderci olduğunu sanmayın. Mapusluk anlatmakla, dinlemekle geçer. Anlatacak, birbirimizi dinleyecek daha çok zamanımız var efendim. Paşazadenin gelişi. O geçmiş olsun telgrafları gelinceye dek cezaevindeki hükümlülerden herhangi biriydim. Cezaevine girişimin haftasında kimi milletvekillerinden, saygın kişilerden, ünlülerden telgraflar gelmeye başladı. Bu telgraflar geldikten sonra artık cezaevindeki hükümlülerden herhangi biri değil, bu hükümlüler arasında bulunan belli biriydi. Cezaevi müdürü yanına çağırmıştı. Bu çağrıyı bana ileten de gardiyanlardan biri değil, baş gardiyandı. Durumumda bir değişiklik olacağını daha o zaman anlamıştım. Müdürün odasına girdim. İnfaz savcısı da oradaydı. Onu ilk görüyordum. İkisi de beni bir hükümlü gibi değil, ziyaretlerine gelmiş bir dost gibi karşıladı. Müdür oturmam için yer gösterdi. Ne içeceğimi sordu. Çay rica ettiğimi söyledim. Onlar da gardiyandan çay getirmesini istediler. Edebiyattan konuştuk. Oysa hiç de edebiyattan konuşulacak yer değildi orası. Herkes edebiyattan konuşabilir. Hatta cezaevi müdürü olsa bile. Cezaevi müdürü bir özel isteğin var mı diye soruyordu. Hiçbir dileğim yoktu. İnfaz savcısı da bulunduğum koğuştan bir şikayetim olup olmadığını sordu. Cezaevinin karantina koğuşundaydım. Bu koğuş uzun bir koridora kapıları açılan odalardı. Bu odalara hükümlüler loca diyorlardı. Her locada 4 ranza vardı. Her ranzada 2'şer kişiden, her locada 8 hükümlü bulunuyordu. Cezaevine yeni girenler bulaşıcı hastalıkları varsa bu sürede ortaya çıksın diye 15 gün karantina koğuşunda tutuluyordu. Cezaevine ne de olsa cepleri dolu olarak gelenlerin ilk soyuldukları yer burası olduğundan haracın en çok alındığı yer karantina koğuşuydu. İnfaz savcısına hep karantina koğuşunda kalarak öteki koğuşlara gönderilmeden cezamı çekmek istediğimi sanki hiçbir şey istemiyormuşum gibicesine sezinlettim. Konuşma yine edebiyata döküldü ama konuşan onlar, dinleyen bendim. Edebiyat bilgileriyle beni şaşırtmak istiyorlardı. İnfaz savcısı anlatırken müdür de zile basıp çağırdığı gardiyana kulağına fısıldar gibi benim duyamayacağım bir şeyler söyledi. Koğuştan sıkılırsam her istediğim zaman elbet gündüzleri, koğuştan çıkabilir, idare bölümünde istersem öbür koğuşlarda zamanımı geçirebilirdim. Savcı bana tanıdığı bu izinle cezaevi içinde bulunduğumu bana duyurtmamaya çalışıyordu. Karantina koğuşuna dönünce kaldığım locada beni şaşırtan bir değişiklikle karşılaştım. Kaldığım locadan öbür 7 hükümlü çıkarılmıştı. Locanın tabanındaki karo taşları paspasla silinmişti. Yerlerin ıslaklığı daha tam kurumamıştı. Locada yalnız kalacaktım. Oysa karantina koğuşunun öbür locaları öyle doluydu ki kimi günler birden bastıran yeni gelenlere localarda yer bulunamadığından onlar koridora döşek sermek zorunda kalıyorlardı. Doğrusu lehime yapılan bu haksızlıktan hiç de tedirgin olmamıştım. Locada tek başıma çok rahat okuyup yazabiliyordum. Yorulunca ya da canım sıkılınca gardiyana koğuşun kapısını açtırıp idareye gidiyordum. Berber salonunda oturup zaman geçiriyordum. Özellikle akşamüstleri yeni hükümlülerin ya da tutukluların kırmızı cezaevi arabasıyla getirildiği zaman kapı altı girişinde gördüklerim benim için çok ilginçti. Polislik olayları, hırsızlık, kaçakçılık, cinayet haberlerini daha çok veren akşam gazeteleri cezaevinde öbür gazetelerden çok okunuyordu. Cezaevindekilerin çoğu o haberlerin kahramanlarını çok kez tanıyorlardı. Bu bakımdan bu gazeteler sanki onların özel bülteni gibiydi. Eskiden ayırdığında bile olmadığım bu akşam gazetelerini cezaevine girdiğimden beri ben de ilgiyle okuyordum. Çünkü bu gazeteler polislik olayları genellikle bir gazete haberi olarak değil, bir magazin hikayesi gibi allandıra pullandıra anlatılıyordu. Bir gün bu çok satışlı akşam gazetelerinden birinin birinci sayfasında 4 sütunluk şöyle bir haber başlığı vardı. Ünlü sahteci Paşazade, Fahri Komiser olarak polise yardım etmek isterken suçüstü yakalandı. Gazetede bu haber şöyle verilmişti. Polis bülteni her kentin 24 saati içinde geçen polislik olaylarını yansıtan bir polis raporudur. Polis deyimiyle günlük vukuat denilen bütün polislik olaylarla işlemler hep bu polis bülteninde yer alır. Hırsızların, katillerin, canilerin, sarhoşların, trafik kazası yapanların, esrarkeşlerin, eroincilerin, fahişelerin, kadın tellallarının, sapıkların, kaçakçıların, genellikle konuğu oldukları polis bültenlerinde hiç umulmadık ünlülerin adlarına ara sıra rastlanabilirse de daha çok ünlü sabıkalıların adları ilgiyi çeker. Dünkü polis bülteninde yıllardan beri akıl almaz serüvenlerini bütün Türkiye'nin gazetelerden okuyup öğrendiği ünlü sahteci Paşazade adı yer almıştı. Emniyet Müdürlüğü'nde kendisiyle görüştüğümüz Paşazade Ferit'in bize söylediğine göre çocukluğundan beri ideali olan ve rüyalarına giren polisliği meslek edinemeyince içindeki bu polis olma ateşini bir türlü söndürememiş, sonunda her nasılsa eline bir polis kimlik kartı geçirince kendisini başkomiser ilan etmiş ve gerçek polislere parmak ısırtacak yeni görevini başarıyla yürütmüştür. Eline geçirdiği polis kimlik kartına İbrahim Fidan diye uydurma bir ad yazarak kısa zamanda dolandırıcıların, sahtecilerin ardına düşen sahte başkomiser Paşazade Ferit, yardımlarına koştuğu kişilerin hayranlığını çekmiştir. Son yakalanışı da bu yüzden olmuştur. El koyduğu bütün olayları adliye ve karakola aktarmadan barış yoluyla çözümleyen sahte başkomiserin maskesinin indirilmesine, geceledikleri adamları soyan fahişelerle çokça uğraşması neden olmuştur. üstlendiği son görev olarak bir Alman diplomatıyla geceledikten sonra adamın ceplerini boşaltan bir hayat kadını yakalayan sahte başkomiser Paşazade, çaldığı paraları o kadından geri aldığı gibi kadını soyulan Alman diplomatının kaldığı otele kadar getirerek diplomattan özür diletmiş, diplomatın çalınan paralarını da geri verdirtmiş ve böylece Alman diplomatının hayranlığını kazanmıştır. Nitekim Alman diplomat, başkomiserin bu görevserliği karşısında duyduğu hayranlığı bildirmek için emniyet müdürlüğüne giderek emniyet müdürüne olağanüstü başarısından dolayı İbrahim Fidan adlı başkomiseri övmüş ve teşekkürlerini söylemiştir. Alman diplomatının ayrılışından sonra emniyet müdürü başarısından dolayı izin ve ikramiye verdirmeyi düşündüğü görevsever başkomiseri aratmaya başlamıştır. Emniyet müdürünün emniyet örgütünün yüzünü ağartan bu başkomiseri merak edip aratması üzerine sahte başkomiser ele geçmiş ve sahte kimlikle polise hizmetten başka hiçbir zarar vermemiş olan Paşazade kendisine polis süsü vermek suçundan kovuşturma yapılmak üzere savcılığa gönderilmiştir. Olayı haber olarak değil bir meraklı öykü gibi anlatan gazetede Paşazade'nin resmiyle kullandığı sahte kimliğinde klişesi basılıydı. Gazetede klişesi basılı sahte kimlikte şunlar yazılıydı: TC İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İli İstanbul Sicilno 1600-441 Doğumu 1907 Görevi Başkomiser. Bu kimlik kartı sahibinden başkası tarafından kullanılamaz. Kullananlar hakkında takibat yapılır. Emniyet Genel Müdürü. Altta mühür ve imza görünüyordu. Paşazade'nin gazetedeki resmi ilgimi çekti. Sevimsiz bir yüz ama ilginç geldi bana. Resim sabıkalının başını boynuna dek gösteriyordu. Sabıkalı dosyasından alınmış bir resim olmalıydı. Kocaman bir kafa, çok geniş bir çene. Çenesi neredeyse kafasının genişliğinde. Bu geniş çene bana güçlü olduğu izlenimini veriyor. Demiri dişlese pastaymış gibi çiğneyecek sanılır. Kafanın ve yüzün iriliği kemikliliğinden, yoksa şişmanlıktan değil. Hatta yanakları avurduna çökük olduğundan elmacık kemikleri belirgin. Alnı çok dar sayılmaz. Saçları hiç de yaşına göre değil. Fırça gibi sık ama resimde kır saçlı mı yoksa saçları ağarmış mı belli olmuyor. Yüzünde en çok dikkati çeken yeri koca kafasıyla geniş çenesi arasında iki geniş halka biçimindeki gölgeli çemberin içinden bakan küçük gözleri. Göz çukurları derinde değil ama sanki gözlerinin çevresine kadınların sürdüğü gibi koyu renk bir far sürmüş. Bu koyu halkanın ortasından gözleri derinden bakıyor. Gözlerini çevreleyen koyu halkanın genişliğine karşın gözleri küçük. Küçük ama delici bakışları var. Resimde bile belli oluyor. Göz bebekleri iğne başı gibi. Paşazade'nin gazetedeki resmine uzun uzun bakarken Dandini Fikret'in hım hım sesi koridorun öbür başından bana doğru yaklaşıyordu. Dandini Fikret cezaevinin çok ilginç tiplerinden biri. Eroin içe içe kavrulmuş, kurumuş, küçülmüş. Kamburu, çarpıklığı bana frengi kalıtımıyla doğduğu izlenimi veriyor. Parasız kalan hükümlülerin eski kullanılmış eşyasını satar. Sattıkları içinde eroin almak için satışa çıkarılmış değerli şeyler de bulunur ara sıra. Dandini Fikret'in o boğuk sesiyle müşterilerine seslenmesi çok ilginçtir. Her zamanki gibi şöyle sesleniyordu: Hırsız, uğursuz kardeşlerim, yan kesici arkadaşlarım, dolandırıcı yoldaşlarım, yoğbalcı, kalpazan, tırnakçı, dızdızcı, papelci, üç kağıtçı, kaldırımcı, kapkaççı omuzdaşlarım, Dandini Fikret geldi dostlarım, gece kuşu, şemsiyeci, kedici dostlarım, babacımcı oğlanlarım, kerizciler, beyazcılar, hani ya böyle bir havlu, Halis Bursa malı, var mı isteyen, böyle bir güneş gözlüğümüz de var, Avrupa malı hem de kaçak. Romatizması olanları uzun fanela don da var. Halis tiftik yönünden. Dandini Fikret geldi kardeşler, duymayan kalmasın. Hani ya var mı böyle bir rugan terlik isteyen? Bunu almayanın ya parası yok ya aklı. Kelepir mallar Dandini Fikret'te. Bedavadan ucuz bunlar. Hani ya benim babamcı yavrularım, soyguncular, yan kesiciler, avantacılar neredesiniz? Dandini Fikret geldi gidiyor. Bakın da almayın. Bakması parayla değil kardeşler. Boğuk ve hım hım sesi sarnıç dibinden geliyormuş gibi koridorda yankılanıyordu. Dandini Fikret kaldığım locanın önüne gelince ben de dışarı çıktım. Kendisine bir cigara verdim. Gazetedeki resmi gösterdim. Tanıyıp tanımadığını sordum. Belki kamburundan, belki de boyun kemiğinin kireçlenmiş olmasından Dandini Fikret başını yukarıya zor kaldırıp bana baktı. Tanımaz olur muyum? Onu tanımayan mı var? Ne yapmış gene? Ya hakimlik, ya doktorluk, ya valilik yapmıştır. Yoksa subay elbisesiyle mi piyastos olmuş? Gazeteyi kendisine verdim, paşazadenin resmine baktı. Şimdilerde iyicene kulakları düştü. Eski rüzgarı kalmadı artık paşazadenin. Nerede o eski paşazade? Cezaevine bir düştü mü eskiden Avrupa gezisinden dönen kaçakçı milyonerler gibi 7-8 bavulla gelirdi be. Hem de tıklım tıklım dolu bavullar ha. Ucundan ucundan bavullardakini bana sattırırdı. En sonunda boş bavulları da sattırdı mı cezasını bitirmiş olur çıkardı. Eskiden paşazade geldi mi cezaevinin Adem babaları bir hafta bayram ederlerdi. Eli de öyle açıktı ki, ama son zamanlarda çaptan düştü, iş yok onda artık. Koğuştan çıkıp idareye geçtim. Gardiyana paşazadenin bu akşamki postayla gelip gelemeyeceğini sordum. Kapı gardiyanı karakol karakol dolaştırıp şikayetçilerle yüzleştirecekleri için paşazadenin ancak 2-3 gün sonra gelebileceğini söyledi. Cezaevinde paşazade üstüne anlatılan öyle şaşırtıcı olaylar dinledim ki bu adam gittikçe daha çok ilgimi çekmeye başladı. Onu daha yakından tanımak istiyordum. Cezaevi müdürüne koğuş çok kalabalıkken benim locada tek başıma kalışımın göze batacağını söyledim. Sonra da paşazade gelince onun benim yanıma verilip verilemeyeceğini sordum. İstiyorsam, tedirgin olmazsam elbet verilebilirmiş. Müdüre teşekkür ettim. Gazetelerde suçüstü yakalandığı haberinin çıkışının ikinci günü de paşazade gelmemişti. Hükümlülerin konuşmalarından paşazadenin sabıkalılar çevresinde sevilen biri olmadığını anlıyordum. Paşazadenin daha önce sahte subaylıktan tutuklandığını bilen biri, teğmen elbisesiyle Galata Köprüsü'nden geçerken karşıdan gelen bir binbaşıya birden şaşırıp sol eliyle selam verdiğini, binbaşının da bundan kuşkulanıp paşazadenin kimliğini sorunca sahte subay olduğunun ortaya çıktığını anlattı. Yaşlı bir hükümlü, "O iş senin anlattığın gibi değil," dedi. Olayı anlatan, "Nasıl öyle değil yahu, gazeteler bile yazmıştı o zaman," dedi. "Ulan kelek, gazetelerin Allah bir dediğine inanmayacaksın," diye karşılık verdi yaşlı hükümlü. "Nasıl olmuştu, sen anlat bakalım," diye sordu biri. "Gene selam yüzünden yakalanmıştı, ama sol eliyle selam vermekten değil. Kaç yılın paşazadesi o, hangi elle selam verileceğini bilmez olur mu hiç? Bu paşazade ineği giyim kuşama çok düşkündür. Dolandırıcı olduğundan mecbur iyi giyinecek ki karşısındakini tavlasın. Tamam mı? Bunun için şapkayla ayakkabının en pahalısını giyer. Çünkü insanın üstünde ilk göze görünen şapkayla ayakkabıdır. O zamanlar Ankara'da bir devlet dairesinde müdürlük mü şeflik mi ne yapıyormuş. Yani haybeden müdür. Müdür olduğundan kara gözün eliyle belli nasıl oynaksa bunun eli de hep şapkasında. Hangi büyüğü görse vay efendim Allah ömürler versin deyip şapkayı çıkaracak. Belini kırıp yerlere kadar eğilecek. Sahte müdür olduğundan herkese şirin görünmek istiyor. Kimi görse vay efendim Allah ömürler versin. Hop şapkayı çıkarıyor. Belini büküp eğiliyor. İyice alışmış bu numaraya. Orada bunun sahte müdürlüğü anlaşılmış, enselenecek. Uyanık davranıp daha enselemeden kaçmış İstanbul'a. Tanınmasın diye subay elbisesi giymiş. Eh boş duracak değil ya. Sözde evlenmek için karı tavlamaya başlamış. Bu izdeki karı milleti de subay dedin mi tamam. Çok zengin bir karı tavlamış. Karı yanında vapura binmiş. Vapurda bir albayla karşılaşmaz mı? Tabii selam verecek. Hani müdürlüğü zamanında vay efendim deyip pört çıkarmaya alışmış ya. Herifin girmediği kılık yok ki. Sahte hakim mi, sahte doktor mu, sahte vali mi kendisi bile şaşırıyor. Albayı görünce selam vermesi gerektiğini biliyor ama üstünde teğmen elbisesi olduğunu unutmuş bu. Siviller gibi başındaki subay şapkasını çıkarıp da vay efendim Allah ömürler versin diyerek belini kırıp yerlere kadar eğilmez mi? Vapurdakiler gülmekten kırılmış albayda. Ulan sen nasıl teğmensin deyip bunun kimliğini sormuş. İşte o zaman paşazadenin yakalanışı böyle olmuştu. Başka bir hükümlü de araya girdi. İkinizin anlattığı da doğrudur. Paşazadenin sahte subaylıktan yakalanışı bir değil, beş değil, on değil. Benim bildiğim daha başka. Bu enayi eskiden yani gençliğinde hep teğmen elbisesi giyermiş. Teğmen elbisesine alıştığından olacak daha yüksek rütbeli elbise giyemiyor. Ama herifin yaşı paşa yaşı. Hatta onun yaşındaki paşalar emekli bile olmuşlar. Ulan terfi et de hiç olmazsa yüzbaşı ol köpoğlu. Nasıl olsa terfiğin genelkurmaydan çıkacak değil ya. Al iki yıldız daha tak omuzuna olsun bitsin. Ha sahte teğmen ha sahte albay. Rütben küçük diye cezanı azaltmıyorlar ki. Emekli paşa yaşındaki kar terifi teğmen elbisesiyle görenler şaşıp kalıyor. İşte yakalanışı bu yüzdendir. Şubat'ın erken inen puslu ıslak bir akşamı. cezaevinin kırmızı arabasından inen tutuklular arasında Paşazade de vardı. Elleri kelepçeli tutuklular sırayla cezaevinin dış kapısından sonra ikinci demir kapıdan kapı altı denilen yere girdiler. Jandarmalar kelepçelerini çözdükleri tutukluları bir bir sayarak baş gardiyana teslim etti. Nöbetçi gardiyanla kapı gardiyanı alışkın elleriyle tutukluların üst başlarını giysilerini arar, ceplerini karıştırırken baş gardiyan da onlarla gevezelik ediyordu. O akşam gelenlerin çoğu daha önce cezaevinde yatıp çıkmış olduklarından baş gardiyan onları tanıyordu. Arama sırası Paşazade'ye gelince yaşlı nöbetçi gardiyan ünlü sahtecinin boş böğrüne bir dirsek atıp ''Ulan Godoş, ulan Kartoloş, gene mi geldin ulan Dürzü?'' dedi. Baş gardiyan, ''Kart tilki dönüp dolaşıp kürkçü dükkanına gelecek elbet, ben ona söylemiştim.'' dedi. Paşazade o çok ciddi görünüşünden hiç umulmayan bir yıvışıklıkla sırnaştı. ''Ayrılığınıza dayanamadım babacığım, onun için bileti gidiş dönüş almıştım.'' Böyle söyler söylemez de suratındaki yıvışık gülümseyiş birden dondu, yine ciddileşti. Çok çirkin suratlı biblolar vardır ya hani, Paşazade'nin suratı da o çirkin seramik biblolara döndü. Kapı gardiyanı Paşazade'nin deri bavulunu da aradı. Sonra cüzdanından çıkardığı paraları saydı. 500 lirayla biraz da bozuk para. Kapı gardiyanı, "Zulanda başka paran var mı?" diye sordu. Paşazade kılığına, gösterişine hiç yakışmayan sulu bir davranışla, tıpkı Adem Baba koğuşundakilerin ağzıyla, "Yok namussuzum, hepsi bu." dedi. "Ulan sen bu kadar az parayla mapushaneye gelmezsin, doğru söyle. Bu sefer tiril düştüm." Parayı az bulan baş gardiyan Paşazade'nin parasını emanete almadı, üstünde bıraktı. Yeni gelen tutukluların adları deftere yazılırken ben de Paşazade'yi inceliyordum. Üstündekinden başka parası olmadığını söylerken sanki bir ayıbını açığa vurmuş gibi bir utangaçlığı vardı. Ya az parası olduğu için gerçekten utanmıştı ya da onun için o denli çok şeyler duyduktan sonra bana öyle gelmişti. Kalantor bir devlet adamı görünüşündeydi. Tanımayan biri onu burada görse en azından cezaevini teftişe gelmiş bir savcı sanabilirdi. Siyah föç şapkasıyla şakaklarında yarıdan çok ağarmış saçları ciddiliğini daha da artırıyordu. Üstünde deve tüyü renginde yumuşak tüylü bir palto vardı. Kahverengi eldivenlerinin uçları, pantolonu keskin ütülü, ayakkabıları da pırıl pırıldı. Üstleri aranan tutuklular her zamanki gibi önce berber salonuna gönderiliyordu. Beş berber birden önlerine gelen tutukluların saçlarını hiç özenip umursamadan makineyle dipten kırpıyorlardı. Paşazade oradakilere göstermemeye çalışırmış gibi yapıp böylece daha da çok göstererek bir 50 liralığı tutuklu berberin beyaz gömleğinin cebine bıraktı. 50 lira berberin hiç görmediği kadar büyük bahşişti. Berber Paşazade'nin saçlarını özenle tıraş etti. Dipten kesmedi, makasla biraz kısalttı. Salondan çıkarken Paşazade berber çırağına da para verdi. Saçları dipten kesilip berberden çıkanlar cezaevi hamamının giriş yerinde soyunuyorlardı. Üstlerinde ne varsa çıkarıp anadan doğma çıplak kalanlar hamama sokuluyor, yerde yığılmış giysileri, çamaşırları da karman çorman edip etüve tıkılıyordu. Paşazade gözle kaş arasında etüvcünün eline de paralar sıkıştırdığı için onun giysisi etüve sokulmamıştı. Paşazade hamamcılık yapan ve hamamda çalışan öbür tutuklulara da bol bahşişler vermişti. Hamamda sözde yıkanan, gerçekte ise sıcak su altında yumuşayan, kirlerini her yanlarına sıvıştıran tutuklular, etüden çıktığı için yanık bir kokulu buğular tüten, buruş buruş olmuş giysilerini giyerlerken Paşazade hamamın girişinde oturmuş kahvesini içiyordu. Hamamcı oraya gerçekten yıkanmaya geldiklerini sananları zorla hamamdan çıkarmak için bağırıyordu. Hamamın kapısından ıslak, yıvış yıvış buğulu bir kir kokusu yayılıyordu. İyice aydınlatamayan yetersiz ışıklı lambalar görünümün iğrençliğini daha da artırıyordu. Kapı altına girdiğinden beri kendisine hiç sezdirmeden Paşazade'yi izliyor, kolluyordu. Nöbetçi gardiyan o akşam gelen hükümlüleri koğuşlara gönderirken Paşazade'ye beni gösterip benim locamda kalacağını söyledi. Karantina koğuşuna girdik birlikte. Kapının karşısında çay ocağının bulunduğu küçük yere girildi önce. Hep böyle yapılır. Yeni gelenlerden ikram edilen bir çaya karşılık bir ayak bastı parası alınırdı. Orada çay içilirken ben Paşazade'yi inceliyordum. Gazetedeki resminden daha da sevimsizdi. Ama daha da ciddi görünüşlüydü. Çenesi, evet, resmindeki gibiydi. Bir timsah çenesi gibi. Neyi ısırsa koparabilirdi. Saçlarında aklar karadan çoktu. Gözlerini çevreleyen o karaltılı halkanın ne olduğu belirsizdi. Ama boyamadığı, far sürmediği kesindi. Sanki gözünün çevresi bir halka gibi çürümüş de morlaşmıştı. Deri kendiliğinden öyleydi. Tüylü bir adamdı. Gözünü çevreleyen o halka bile tüylüydü. Karga burnunun iki yanında çivi başı kadar küçük, çakım çakım çakan gözleri, o karartılı halka ortasında olduğundan daha küçük ama daha etkili, daha koyu kara görünüyordu. Bakışları baktığı yerde hiç durmuyor, gözleri boyuna fıldır fıldır dönüyor. Başını çevirmeden gözlerini döndüre döndüre bakması kendisini büsbütün sevimsizleştiriyor. Karşısındakine güvensizlik veren çivi başı gözlerine, konduğu yerde hiç durmadan başka yere sıçrayan bakışlarına, karşılık sessizliği, konuşanı saygıyla dinlemesi, seyrek konuşurken de hecelerin haklarını vere vere, tane tane ve tok sesle konuşması, ağırbaşlı davranışları da insanda saygınlık uyandırıyor. Çayını içtikten sonra önüne uzatılan tepsiye bir 100 liralık bırakıp çaycıya. Eline sağlık yiğitim, çayın pek güzel olmuş. İyi demli hapishane çayını özlemişim. Hele bir çay daha demli de arkadaşlarla içelim dedi. Başgardiyana yalnız 500 lirası olduğunu söylemişti ama kapı altından buraya gelene dek berbere, hamamcıya, çocuklara, burada da çaycıya en çok para veren oydu. Gerçekten 500 liradan başka parası yoksa 500 liraya bitmiş ya da pek az kalmış olmalıydı. Paşazade'yi locama götürdüm. O denli saygılı konuşuyordu ki benimle, beni de kendisiyle aynı saygıyla konuşmak zorunda bırakıyordu. Karşıdaki ranzanın altında yatmak istedi. Ranzanın üstüne çıkmanın zor olacağını söyledi yaşlılığı yüzünden. Yatağı yoktu ama az sonra dandini Fikret ona bir döşekle bir yorgan, bir de yastık getirdi. Dandini Fikret'le fısıldaşarak konuşuyorlardı. Konuşmalarını benim duymamı istemediklerini anlayınca koridora çıktım. Az sonra Paşazade de locadan çıktı. Koridorda itişip kakışmakta olan hükümlü çocuklardan birini çağırıp para verdi. Duyulmaması için alçak sesle çocuğa 4 paket köylü cigarası, 1 pakette Serkıl Doryan almasını söyledi. Alçak sesle söylemişti ama ben duymuştum. Serkıl Doryan o zamanın en pahalı cigaralarından biriydi. Ben koridorda volta atıyordum. O da locanın ağız kapı ağzında durmuş çocuğu bekliyordu. Çocuk cigaraları getirdi. Cigaraları gizli bir şey alırmış gibi başkalarına göstermemeye çalışarak almıştı. Yoklamadan sonra yemek yiyecektim. Onu da yemeğe çağırdım. O işi ben az önce yaptım efendim dedi. Oysa onun yemek yediğini görmemiştim. Yemeğimi yedikten sonra buyurun birer çay içelim dedi. Ranzadan inip onun alttaki yatağına gittim. Bana yatağı üstünde oturacak yer gösterdi. Az önce aldırdığı Serkıl Doryan paketini çıkardı. Baş parmağının tırnağıyla bağlaçı olan kağıdı çizip paketi açtı, bana uzattı. Buyurun efendim. Paketten cigara aldım. Çakmağını çakıp cigaramı yaktı. Sarı çakmak galiba altın kaplamaydı. Çakmağından cigaramı yakarken öbür eliyle cebinden başka bir cigara çıkardı. Kendisi bana göstermemeye çalışarak cebinden çıkardığı cigarayı yaktı. Bana Serkıl Doryan cigarası ikram edip kendisinin de en ucuz cigara olan köylü cigarası içtiğini anladım. Oysa o bunu benden gizlemeye çalışmıştı. Bu küçük olay bana çok dokundu. Çünkü yaşamının birçok yılı cezaevlerinde geçmiş olan bu yaşlı sabıkalının, kan kusup kızılcık koşavı içtim diyenlerin türünden soylu bir kişiliği olduğunu gösteriyordu bu küçük olay. Sevimsiz bakışlı ama çok ağırbaşlı görünümlü Paşazade'ye tanık olduğum bu küçük olaydan sonra içimden sıcak bir yakınlık duydum. Onun bu yaptığının bir gösteriş olmadığını sonraları daha iyi anladım. Yatağına konuk olarak kim gelirse ona Serkıl Doryan cigarası sunar, kendisi de sanki aynı cigaradan içiyormuş gibi yaparak köylü cigarası içerdi. Daha ilk konuşmamızda yaşamını, geçmişini merak ettiğimi anlamasını istemedim. Konuşma açılsın diye gazetede kendisi için haber çıktıktan ancak 4 gün sonra cezaevine geldiğini söyledim. Bu sözümün altında gizli bir soru vardı, anlattı. Avcıları bilirsiniz, gösterişe meraklıdırlar. Avlanmaktan daha çok av hayvanlarını doldurdukları av çantalarını şişirip, çantadan taşıp dışarı çıkan tavşan bacaklarını, kulaklarını, kuş kanatlarını ona buna gösterip caka satmayı severler. Av eti yemek için değil, bu gösteriş için ava çıkar çoğu. Avcı için av hayvanları neyse, polisler içinde biz sabıkalılar öyleyizdir. Polislerin elinde av hayvanı yerine konuluruz. Bizi gazetecilere gösterirler, poz poz resimlerimizi çektirirler. İstedikleri yalnız gazetecilere değil, gazetelerdeki resimlerimizi herkese göstermektir. Tıpkı avcıların gösterişi. Fil avcılarının, aslan, kaplan avcılarının avladıkları hayvanla birlikte çektirdikleri resimlerden hiç gördünüz mü? Görmüşsünüzdür elbet. Vurdukları aslanın ya da kaplanın ya da filin cesedi yere serilmiştir. Avcı bir elinde tüfeği, bir ayağını yerdeki kaplanın, aslanın, filin cesedi üzerine basıp, başarısından ağzı kulaklarında objektife gülerek resim çektirir. Bu resim neyin belgesidir? Bir zaferin mi yoksa bir acımasız gösterişin mi? Arz ettiğim gibi polisler içinde biz sabıkalılar da böyle bir av hayvanıyız. Tıpkı öyle. Hele o daha sabıkalanmamış, ilk suçunu işlemiş olan zavallılar. Yüzlerini gazete fotoğrafçılarının objektifinden saklamaya, patlayan flaş ışıklarından gizlenmeye çalışırlar, utanırlar. Daha kaşarlanmamışlar, gazetelerde bunların resimlerini çok görmüşsünüzdür. Bir yaban hayvan pençesi gibi polisin eli, kendini objektiften gizlemeye çalışan utangaç yüzü, çenesinden başından kavrayarak zorla objektife çevirmiştir. Polis, bu avı ben yakaladım, ben tuttum demek istiyor. Herkes görsün başarımı. Kadın, kız, delikanlı o ilk suçunu işlemiş zavallıya polisler zorlayarak istedikleri pozu verdirirler. Hele hırsızsa çaldığı malları da yanına koyup eline verip boynuna ya da beline dolayıp öyle resmini çektirirler. Lütfen söyler misiniz, polisin bu yaptığı ilk hırsızlığını, ilk dolandırıcılığını yapanınkinden daha mı az suçtur? Bence çok daha ağır bir suç. Çünkü hiç kimse hele ilk işleyişinde isteyerek suç işlemez. Kim hırsız olmak, yan kesici, dolandırıcı olmak ister? Darda kaldığından, zorda kaldığından, başka çaresi kalmadığından insan suç işler. Ama polisi utanan bir insanın yüzünü bütün insanlara gösterip sergilemesi için objektife çevirsin diye zorlayan yoktur. Çalmak suç da bir insanın utanma duygusunu yok etmek suç değil mi? Paşazade'nin anlatıp boşalmayı gereksindiği belliydi. Bir çocuk Paşazade'nin ısmarladığı çaylarımızı getirdi. Yine bana Serkıldoryan paketini uzattı. Kendisi de cebinden çıkardığı köylü cigarasını içti. Yakalamışlar, ellerini kelepçelemişler, yine de savcılığa ya da cezaevine, karakollara götürürken insanın kolundan öyle bir tutuşları, sırtından itişleri vardır ki, bakın görün bu avı ben yakaladım demek isterler, kendileri yakalamamış olsa bile.